Ayrım 29.
Sayfa 363. O olayı takip eden konuşmamızda çok zevkli bir akşam geçirdiğimi ama ilişkimizi sürdürmek istemediğimi açıkça belirttim. Daha açık nasıl konuşabilirdim? Ben açıklıktan söz etmiyorum diye karşılık verdi Pam. Ben sevecenlikten, aşktan, bütün insanlara duyulan sevgiden, insanlara duyulan ilgiden söz ediyorum. Senin dünya görüşünü paylaşmam, hayatı senin gibi yaşamam gerektiğinde ısrar ediyorsun. Yalnızca acıyı paylaşmanı, benim çektiğim gibi acı çekmeni diliyorum. Bu durumda sana verecek iyi haberlerim var. O olaydan sonra arkadaşın Molly'nin bölümdeki herkesle birlikte üniversite başkanı, kolej müdürü ve fakülte senatosuna beni suçlayan bir mektup yazdığını öğrenmek hoşuna gidecektir. Dereceyle doktora almama ve öğrencilerimden gelen mükemmel değerlendirmelere, bu arada seninki de bunlara dahildi, rağmen fakültenin tek bir üyesi bile bana bir destek mektubu yazmayı ya da bir işe girmeme yardım etmeyi kabul etmedi. Bu yüzden hiçbir zaman iyi bir öğretim görevlisi pozisyonu bulamadım ve geçen yıllarda bir dizi değersiz 3. sınıf okullarda oradan oraya giderek ders verdim. Empati duygusunu geliştirmek için çok çabalayan Stewart, yani cezanı çektiğini ve toplumun ağır bir bedel ödettiğini söylüyorsun dedi. Şaşıran Philip bakışlarını Stewart'a doğru kaldırdı. Başıyla onayladı. Benim kendime ödettiğim kadar ağır değil. Tükenen Philip arkasına yaslandı. Bir süre sonra gözler Pam'e döndü. Hala sakinleşmeyen Pam, bütün gruba hitaben tek bir suç olayından söz etmediğimi anlamıyor musunuz? Ben dünyanın içinde bulunduğu halden söz ediyorum. Az önce Philip sevişmemizdeki davranışını toplumsal sözleşmemize olan yükümlülüğünü yerine getirmek olarak ifade ettiğinde içiniz ürpermedi mi? Ya Julius'la geçirdiği 3 yıla rağmen ilk kez Schopenhauer okuduğunda anlaşıldığını hissetmesine ne demeli? Julius'u hepiniz tanıyorsunuz. 3 yıldan sonra Julius'un onu anlamadığına inanabilir misiniz? Bir anlık sessizlikten sonra Pam ekledi. Hem öğretmenle öğrencisi arasındaki toplumsal sözleşme ne oluyor? Grup yine sessiz kaldı. Pam Philip'e döndü. Neden Julius değil de Schopenhauer tarafından anlaşıldığını hissettin? Bilmek istiyor musun? Sana nedenini söyleyeyim. Çünkü Schopenhauer öldü. 140 yılı aşkın bir süredir ölü ve Julius hayatta. Ve sen yaşayan biriyle nasıl ilişki kuracağını bilmiyorsun. Philip yanıt verecekmiş gibi görünmüyordu. Rebecca hemen araya girdi. Pam, zalimce davranıyorsun. Seni yatıştırmak için ne gerekiyor? Philip kötü biri değil, Pam dedi Bonnie. Yıkılmış. Bunu göremiyor musun? Aradaki farkı bilmiyor musun? Pam başını iki yana salladı. Bugün daha fazla devam edemeyeceğim. Elle tutulur derecede rahatsız edici bir sessizlikten sonra alışılmadık ölçüde sessiz olan Tony söze girdi. Philip, seni kurtarmaya gelmedim ama bir şeyi merak ediyorum. Julius'un birkaç ay önce karısı öldükten sonraki cinsel hayatıyla ilgili bize anlattıkları konusunda daha sonra bir şey hissettin mi? Philip dikkatler başka yöne çekildiği için müteşekkir görünüyordu. Ne tür duygular hissetmeliyim, ne hissetmen gerektiği konusunda bir şey bilmiyorum. Yalnızca ne hissettiğini sordum. Merak ettiğim şu, ona ilk terapiye gittiğinde eğer daha önce kendisinin de cinsel baskı yaşamış olduğunu söylemiş olsaydı, Julius'un seni daha iyi anladığını hisseder miydin? Philip başıyla onayladı. Bu ilginç bir soru. Yanıtım olabilir. Evet, işe yarayabilirdi. Bunun için bir kanıtım yok ama Schopenhauer'un yazıları onun da yoğunluk ve amansızlık bakımından benimkine benzer cinsel duyguları olduğunu düşündürüyor. Galiba bu yüzden onun tarafından çok iyi anlaşıldığımı hissettim. Ama Julius'la çalışırken size söylemeyi ihmal ettiğim bir şey vardı ve kayıtları düzeltmek isterim. Ona terapisinin bir işime yaramadığını söylediğimde bana birkaç ay önce grupta ortaya çıkan soruyu sordu. Neden böyle işe yaramayan bir terapistin süpervizyonunu istiyordum? Sorusu terapimizde aklımda kalan ve aslında yardımı dokunan birkaç şeyi hatırlamamı sağladı. Ne gibi diye sordu Tony. Cinsel baştan çıkarmayla flört, kızı alma, akşam yemeği, cinsel birleşme, kalıplaşmış tipik bir akşamımı anlattıktan sonra ona şok olup olmadığını ya da tiksinip tiksinmediğimi sorduğumda yalnızca ona son derece sıkıcı bir akşam gibi geldiğini söyledi. Bu yanıt beni çok şaşırtmıştı. Sık sık tekrarladığım bu kalıba nasıl keyfi olarak heyecan atfettiğimi fark etmemi sağladı. Seni etkileyen başka ne oldu? Julius bir keresinde mezar taşıma ne yazılmasını istediğimi sormuştu. Bir şey bulamayınca o bir öneri getirdi. Çok düzüştü, sonra aynı mezar taşı yazısının köpeğimin de işine yarayacağını söyledi. Bazı üyeler ıslık çalıp gülümsedi. Çok acımasızca Julius dedi Bonnie. Hayır dedi Philip. Kötü anlamda söylenmemişti. Beni şok etmek, uyandırmak istiyordu. Ve gerçekten de bu sözü benimle kaldı ve sanırım hayatımı değiştirme kararımda büyük rol oynadı. Ama galiba bunları unutmayı istedim. Belli ki Julius'ın yararlı olduğunu kabul etmek hoşuma gitmiyor. Nedenini biliyor musun diye sordu Tony. Bu konuyu çok düşünüyorum. Belki rekabet hissediyorum. Eğer o kazanırsa ben kaybederim. Belki benimkinden çok farklı olan danışmanlık yaklaşımının işe yaradığını kabul etmek istemiyorumdur. Belki ona çok yakınlaşmak istemiyorumdur. Belki o, başıyla Pam'i işaret etti, haklıdır. Yaşayan biriyle ilişki kuramıyorumdur. En azından doğrudan dedi Julius ama yaklaşıyorsun. Grup bu şekilde birkaç hafta daha devam etti. Mükemmel katılım, sıkı verimli çalışma ve Julius'ın sağlığıyla ilgili tekrarlı sorular ve Pam ile Philip arasındaki süre gelen gerilim haricinde grup güvenli, samimi, iyimser hatta huzurluydu. Kimse grubu çarpacak bombaya karşı hazırlıklı değildi. Benim gibi bir adam dünyaya geldiğinde geriye istenecek tek şey kalır. Bütün hayatı boyunca olabildiğince kendisi gibi olması ve entelektüel güçleri için yaşaması. 35. Kendilik terapisi. Öz yaşam öyküsel, kendim hakkında Schopenhauer'un psikolojik açıdan batmamasına yardım eden çarpıcı bir kendilik terapisi stratejileri kitabıdır. Sabaha karşı üçteki kaygı fırtınalarında akıl edilip şafakta hızla çöpe atılan bazı stratejiler geçici ve etkisiz olsa da diğerleri kalıcı destek surları olarak işe yaradığını kanıtladı. Bunların içinde en etkili olanı dehasına olan ve ömür boyu sahip olduğu sarsılmaz inancıydı. Gençliğimde bile başkaları mal mülk edinmek için çabalarken benim bu tür şeylere başvurmak zorunda olmadığımı, çünkü içimde bütün mallardan daha değerli olan bir hazine taşıdığımı fark ettim. En önemli şey zihinsel gelişimin ve tam bağımsızlığın temel koşulu olduğu bu hazineyi güçlendirmekti. İnsanın doğasının ve haklarının tersine gücümü kendi saadetimin arttırılmasından almak zorundaydım. Böylece bu gücü insanın hizmetine sunabilirdim. Zekam bana değil, dünyaya aitti. Schopenhauer, Manuscript Remains, Cilt 4, sayfa 484. Dehasının yükünün genetik yapısı yüzünden kendisini hali hazırda olduğundan daha kaygılı ve huzursuz kıldığını söylüyordu. Birincisi, dahilerin duyarlılığı daha fazla acı ve kaygı yaşamalara neden oluyordu. Hatta Schopenhauer, kaygı ve zeka arasında doğrudan bir ilişki olduğuna kendisini inandırmıştır. Bu yüzden dahilerin yalnızca bu üstün yeteneklerini insanlık için kullanma yükümlülükleri yoktur. Bir de kendilerini tamamen görevlerini yerine getirmeye adamaları gerektiği için diğer insanlar için mevcut olan pek çok tatmin unsurundan aile, arkadaşlar, ev, mal, mülk biriktirme vazgeçmek zorunda kalırlar. Dehasına dayanan mantraları birbiri ardına tekrarlayarak kendini sakinleştiriyordu. Benim hayatım kahramanca ama kültürden ve incelikten yoksun kişilerin, dükkan sahiplerinin ya da sıradan insanların standartlarıyla ölçülemez. Bu nedenle bireyin gündelik hayat seyrinin bir parçası olan şeylere sahip olmadığımı düşününce depresyona girmemeliyim. Bu yüzden kişisel hayatımın tutarsız ve plansız gibi görünmesi beni şaşırtamaz. Schopenhauer'un dehasına olan inancı hayatta kalıcı bir anlam bulmasını da sağlamıştır. Hayatı boyunca kendisini insan ırkına hakikati taşıyan bir misyoner olarak görmüştür. Schopenhauer'un en fazla canını sıkan şey yalnızlıktı ve ona karşı savunmalar geliştirmede oldukça becerikli hale gelmişti. Bunlar içinde en değerli olanı kendi kaderinin efendisi olduğuna olan inancıydı. Yani yalnızlığı seçen kendisiydi. Yalnızlık onu seçmemişti. Daha gençken sosyalleşmeye eğilimli olduğunu söylüyordu ama ondan sonra yalnızlığı sevmeye başladım ve bu geçici hayatın geri kalanını tamamen kendime ayırmaya karar verdim. Schopenhauer, Manuscript Remains, Cilt 4, sayfa 492. Şunu kendi kendine sık sık hatırlatırdı. Buranın yerlisi değilim ve eşitim olan varlıkların arasında değilim. Schopenhauer, Manuscript Remains, Cilt 4, sayfa 495. Yalnızlığa karşı geliştirdiği savunmaları güçlü ve derindi. Yalnızlığı isteyerek seçmişti. Diğer insanlar onun arkadaşlığına değmezdi. Dehasına dayanan hayattaki görevi yalnızlığı zorunlu kılıyordu. Dahilerin hayatı tek kişilik bir dram olmalıydı ve bir dahinin kişisel hayatı tek bir amaca hizmet etmeliydi. Entelektüel hayatı kolaylaştırma. Bundan dolayı kişisel hayat ne kadar küçükse o kadar güvendeydi. Bu yüzden de daha iyiydi. Grisenbach, Schopenhauer, Gesprächer, sayfa 103. Schopenhauer zaman zaman yalnızlığı içinde inlerdi. Hayatım boyunca kendimi korkunç derecede yalnız hissettim ve yüreğimin derinliklerinde hep bana şimdi bir insan ver diye iç çektim ama heyhat boşunaydı. Yalnız kalmaya devam ettim ama dürüstçe ve samimiyetle söyleyebilirim ki bu benim hatam değildi. Çünkü insan olan kimseden uzak durmadım veya geri çevirmedim. Grisenbach, Schopenhauer, Gesprächer. Üstelik gerçekten de yalnız olmadığını söylüyordu. Çünkü burada da bir başka güçlük, kendilik terapisi stratejisi görüyoruz. Kendi yakın arkadaş çevresi vardı. Dünyanın bütün düşünürleri. Bunlardan yalnızca biri çağdaşıydı, Goethe. Diğerlerinin çoğu eskiydi. Özellikle de sık sık alıntı yaptığı Stoacılar. Kendim hakkındanın neredeyse her sayfası kendi inançlarını destekleyen büyük zihinlerin ürettiği bazı aforizmaları içermektedir. Zihin için en iyi yardım kalbi tuzağa düşüren bağların bir kere de koparılmasıdır. Ovidius. Schopenhauer, Manuscript Remains, cilt 4, sayfa 499, kendim hakkında. Huzur ve sessizlik arayan herkes, sürekli bir bela ve tartışma kaynağı olan kadınlardan uzak durmalıdır. Petrarca, Schopenhauer, Manuscript Remains, cilt 4, sayfa 505. Tamamen kendisine bağlı olan ve kendisinin olduğunu söylediği her şeyi içinde taşıyan birisinin son derece mutlu olmaması olanaksızdır. Cicero, Schopenhauer, Manuscript Remains, cilt 4, sayfa 517. Maxims and Favorite Passages. Bazı terapi veya kişisel gelişim gruplarının liderlerinin kullandığı bir teknik ben kimim alıştırmasıdır. Üyeler ben kimim sorusu için 7 ayrı karta 7 yanıt yazar ve kartları önem sırasına göre dizerler. Sonra en uzak olandan başlayarak her kartı sırayla açmaları ve merkezdekine ulaşana dek her yanıtı yani özdeşleşmediklerini terk etmenin nasıl bir şey olacağı üzerine düşünmeleri istenir. Benzer bir tarzda Schopenhauer'da çeşitli benlik özelliklerini atarak öz benliği olarak düşündüğü yere ulaşır. Zaman zaman kendimi mutsuz hissettiğimde bunun nedeni kendimi olduğumdan farklı olarak kabul etmem ve sonra diğer insanların acılarına ve sıkıntıları için kederlenmemdi. Örneğin kendimi profesör olamayan ve derslerini dinlemeye kimsenin gelmediği bir öğretim görevlisi olarak gördüm. Ya da bu Filistinlinin hakkında kötü konuştuğu ya da yüz karası dedikoducunun hakkında dedikodu yaptığı biri. Ya da tutkun olduğu kız tarafından dinlenmeyen bir sevgili ya da hastalığı yüzünden evde kalan bir hasta ya da benzeri mutsuzlukları olan diğer insanlar. Ben bunların hiçbiri değildim. Bütün bunlar benim bir süreliğine giydiğim ve sonra bir başkası için çıkarıp attığım paltonun yapıldığı şeylerdi. Schopenhauer, Manuscript Remains, cilt 4, sayfa 488, kendim hakkında. Ama o zaman kimim ben? Büyük varoluş problemine çözüm getiren ve belki de diğer bütün çözümleri geçersiz kılan istenç ve tasarım olarak dünyayı yazan adamım. Schopenhauer, World as Will, cilt 1, sayfa 315. Ben o adamım ve hala nefes alacağı birkaç yılda onu rahatsız edecek her şeyim. Bunlarla ilintili bir diğer rahatlatıcı strateji, çalışmasının er ya da geç büyük olasılıkla ölümünden sonra tanınacağı ve felsefi araştırma seyrini çarpıcı şekilde değiştireceğiydi. Görüşlerini ilk olarak hayatının erken dönemlerinde ifade etmeye başladı ve nihai başarı inancı hiç sarsılmadı. Bu açıdan ölümlerinden sonra ünlü olacaklarına, haklı olarak inanan diğer iki bağımsız ve takdir edilmeyen düşünüre Nietzsche ve Kierkegaard'a benziyordu. Doğaüstü avuntulardan kaçınırdı. Yalnızca doğalcı dünya görüşüne dayananları kabul ederdi. Örneğin acının, hayattaki acil durumların çoğunun tesadüfi, bundan dolayı kaçınılabilir olduğunu varsayma hatasından kaynaklandığına inanıyordu. Hakikati anlamak çok daha iyidir. Acı kaçınılmazdır ve hayatın özüdür. Acının kendini gösterme şekli tamamen tesadüfidir ve mevcut acımız, o olmasa başka türde bir acıyla doldurulacak olan yeri doldurur. Eğer böyle bir düşünce günlük hayatta kullanılan bir inanç haline gelirse acıya katlanma derecemizi önemli ölçüde artırabilir. Hayatı gelecekteki bir umut yerine şimdi yaşamamızda ısrar eder. İki kuşak sonra Nietzsche onun kaldığı yerden devam ederek umudun en büyük belamız olduğunu söyler. Dikkati elimizdeki tek hayattan uzaklaştırıp gelecekteki hayali bir dünyaya odakladıkları için Platon, Sokrates ve Hristiyanlığı yerlere vurur. Gerçek tekeşrilik taraftarları nerede? Hepimiz anlık yaşıyoruz ve çoğumuz sürekli çok eşliyiz. Ve her erkek pek çok kadına ihtiyaç duyduğu için birden fazla kadını geçindirmesinin onun sorumluluğu olmasından daha adil bir şey olamaz. Bu durum kadını ikincil bir varlık olarak doğal ve gerçek konumuna indirecektir. Complete Essays, Saunders, Kitap 5, Sayfa 86. Ayrıca bakınız Schopenhauer, Parerga and Parolipomena, Cilt 2, Sayfa 624. 36. Bir sonraki oturumu Pam açtı. Bugün bir duyuru yapmam gerekiyor. Bütün kafalar ona doğru döndü. Bugün itiraf zamanı. Devam et Tony. Tony doğrularak oturdu. Uzunca bir süre Pam'e baktı. Sonra arkasına yaslanıp kollarını göğsünde kavuşturdu. Gözlerini kapadı. Şapka takıyor olsaydı yüzüne indirirdi. Tony'nin bir yorumda bulunma niyetinde olmadığını gören Pam, berrak cesur sesiyle devam etti. Tony ve ben bir süredir cinsel bir ilişki yaşıyoruz ve buraya gelip bu konuda sessiz kalmak benim için çok zor. Kısa bir süreden sonra güçlükle çıkan sorular duyuldu. Neden? Bunu ne başlattı? Ne kadar süredir devam ediyor? Bunu nasıl yapabilirsiniz? İlişkiniz nereye gidiyor? Pam hızla ve serin kanlı bir şekilde yanıtladı. Birkaç haftadır sürüyor. Geleceği bilmiyorum. Neyin başlattığını bilmiyorum. Önceden planlanmış bir şey değildi. Yalnızca bir oturumdan sonraki bir akşam başladı. Bugün bize katılacak mısın Tony diye sordu Rebecca yumuşak bir sesle. Tony yavaşça gözlerini açtı. Bu benim için yeni bir durum. Yeni bir durum mu? Yani doğru olmadığını mı söylüyorsun? Hayır, yani itiraf günü. Şu devam et Tony olayı, bu benim için yeni bir durum. Bu konuda pek mutlu görünmüyorsun dedi Stewart. Tony Pam'e döndü. Yani dün gece senin evindeydim. Samimiydik biliyorsun. Samimiyet kadınların daha duyarlı olduklarını, cinsel samimiyetten daha fazla samimiyet istediklerini senden kaç kere dinledim. Neden sen de önce benimle konuşacak, bu itiraf gününü bana haber verecek kadar samimi olamıyorsun? Üzgünüm dedi Pam, üzgün olduğunu söylemeksizin. Durum benim için iyi değildi. Sen gittikten sonra bütün gece uyanık kalıp grubu düşündüm ve zamanın çok kısa olduğunu fark ettim. Yalnızca 6 oturum kaldı. Doğru mu sayıyorum Julius? Doğru, 6 oturum daha var. Tam o anda sana nasıl ihanet ettiğimi düşündüm Julius ve buradaki herkesle olan sözleşmeme ve kendime de ihanet ediyordum. Her şeyi tam olarak birleştiremedim dedi Bonnie ama son birkaç haftadır bazı şeylerin doğru olmadığını hissettim. Farklıydın Pam. Rebecca'nın da bunu birkaç kez fark ettiğini hatırlıyorum. Kendi konularından nadiren söz ediyorsun. Sen ve John arasında olanlar konusunda hiçbir fikrim yok ya da eski kocanın hala resimde olup olmadığı konusunda. Çoğunlukla tek yaptığın Philip'e saldırmak. Sen de öyle Tony dedi Jill. Şimdi düşününce fark ediyorum da gerçekten çok değişiktin. Gizleniyordun. Eski hayat dolu Tony'yi özledim. Benim de bazı düşüncelerim var dedi Julius. Önce Pam'in sözleşme sözüyle ifade ettiği şey var. Bunun tekrar olacağını biliyorum ama gelecekte grupta olacaklar için Philip'e baktı ve grup yönetecekler için tekrarlamakta bir sakınca görmüyorum. Hepimizin uymakta olduğu tek sözleşme, gruptaki herkesle ilişkilerimizi incelemek için elimizden geleni yapmaktır. Grup dışındaki ilişkilerin tehlikesi, terapi çalışmasını tehlikeye atmasıdır. Bunu nasıl yapar? Sıkı ilişki içindeki insanlar ilişkilerine terapi çalışmasından daha fazla değer verirler. Bakın bugün burada olan da tam olarak bu. Pen ve Tony yalnızca ilişkilerini gizlemekle kalmayıp, ki bu çok anlaşılır bir şey, özel ilişkileri yüzünden buradaki terapi çalışmasından da geri çekildiler. Bugüne kadar, dedi Pen. Kesinlikle bugüne kadar ve yaptığın şeyi ve gruba getirme kararını alkışlıyorum. Sana ve Tony'ye soracağım sorunun ne olacağını biliyorsundur. Neden şimdi? Grupta birbirinizi 2,5 yıldır tanıyorsunuz ama şimdi durum değişti. Neden? Birkaç hafta önce ne oldu da cinsel bir ilişki yaşamaya karar verdiniz? Pam kaşlarını kaldırarak Tony'ye baktı. Yanıt vermeyi ona bıraktı. Tony de ona uydu. Önce beyler mi? Yine mi benim sıram? Sorun değil. Neyin değiştiğini çok iyi biliyorum. Pam parmağını büküp tamam işareti verdi. Gruba başladığımızdan beri onu çekici buluyordum ve beni 6 ay önce ya da 2 yıl önce çağırsa o zaman giderdim. Bana bay müsait diyebilirsiniz. Hey, tanıdığım ve sevdiğim Tony işte bu, dedi Jill. Hoş geldin. Şu son birkaç haftadır neden farklı olduğunu anlamak zor değil, Tony, dedi Rebecca. Pam'le aran iyiydi ve bunu bozacak bir şey yapmak istemiyordun. Bu mantıklı. Bu yüzden saklanıyor, pek de hoş olmayan yanlarını göstermemeye dikkat ediyordun. Orman adamı tarafları mı, dedi Tony. Belki evet, belki hayır. O kadar basit değil. Nasıl yani, diye sordu Rebecca. Yani o kadar da hoş olmayan taraflarım Pam'i uyaran şeyler. Ama o konuya girmek istemiyorum. Neden? Hadi Rebecca, bu çok açık. Neden beni zorluyorsun? Eğer böyle konuşmaya devam edersem Pam'le ilişkime veda edebilirim. Emin misin, diye ısrar etti Rebecca. Ne sanıyorsun? Gruba getirmesinin bile ilişkiyi bitirdiğini, kararını verdiğini gösterdiğini düşünüyorum. Burası ısınıyor, elektrikli sandalye ısınıyor. Julius, Tony ile ilişkisinin zamanlaması konusundaki sorusunu Pam için de tekrarladı ki Pam bu konuya alışılmadık bir biçimde dikkatli yaklaşıyordu. Dışarıdan bakamıyorum. Olayın çok içindeyim. Önceden düşünülmemiş, planlanmamış bir şey olduğunu biliyorum. Yalnızca dürtüsel bir hareketti. Oturumdan sonra kahve içiyorduk. Yalnız ikimiz. Çünkü hepiniz kendi yolunuza gitmiştiniz. Beni yemeğe davet etti. Bunu sık sık yapıyordu ama bu kez ev yapımı çorba yemek için ben onu evime davet ettim. O da geldi ve işler kontrolden çıktı. Neden daha önce değildi o gün? Bunu bilmiyorum. Geçmişte birlikte zaman geçirdik. Tony ile edebiyat hakkında konuştum. Ona okuması için kitaplar verdim. Okula geri dönmesi için teşvik ettim. O da bana bir TV sehpası yapmama yardım etti. Bütün bunları biliyorsunuz. Şu anda işlere neden cinsellik karıştı? Bilmiyorum. Bunu bulmaya çalışmak senin için sorun olur mu? Sevgilinin bulunduğu bir ortamda ikinizin paylaştığı samimi bir şey konuşmanın kolay olmadığını biliyorum. Bugün buraya çalışmaya kararlı olarak geldim. Güzel, sorum şu. Geriye bakıp grubu düşün. Bu ilişki başladığında olan önemli şeyler nelerdi? Hindistan'dan döndüğümden beri 2 şey önemli görünüyor. Sağlığın 1 numarada. Bir zamanlar aptalca bir makale okumuştum. İnsanlar çocuklarının yeni bir lider olacağı şeklindeki bilinçsiz umutla gruplarda çift oluştururlarmış. Ama bu çok tuhaf bir şey. Julius, hastalığının Tony ile ilişkiye girmeme nasıl neden oldu bilmiyorum. Belki grubun bitiyor olmasından duyduğum korku daha kalıcı bir bağ arayışı içine girmemi sağladı. Belki mantıksız bir şekilde bu durumun grubun 1 yıldan sonra devam etmesini sağlayacağını düşündüm. Yalnızca tahminde bulunuyorum. Gruplar insanlar gibidir, dedi Julius. Ölmek istemezler. Belki senin Tony ile ilişkin grubu canlı tutmak için izlediğiniz dolambaçlı bir yoldu. Bütün terapi grupları devam etmeye çalışır, düzenli olarak toplanmaya, ama bunu nadiren yaparlar. Burada defalarca söylediğim gibi grup hayat değildir. Hayatın son provasıdır. Hepimiz burada öğrendiklerimizi dışarıdaki hayatımıza aktarmanın bir yolunu bulmalıyız. Ders bitti.